Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinden 50. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. Bunun öncesinde iki adamın kardeş rivayetleri de var, arkadaş rivayetleri de vardı. Bu iki adamın yaşadıkları ve bunların örneklemi üzerinde kısmen durmuştuk. Devamında da dünya hayatı, tabiri caizse bir varmış bir yokmuş mesabesinde olan dünya hayatı ve bu dünya hayatının ziynetleri, süsü ve bunlara aldanmamanın gerekliliğiyle alakalı bir takım meseleler yine hocamızla birlikte gündeme gelmişti, getirmiştik. İnşallah şimdi de 50. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Yine bu sefer konu bütünlüğü, konu başlığı açısından da bir farklı konuya geçmiş olacağız ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde edin emriyle alakalı kısma inşallah giriş yapacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam bu kısa girişin, özetin ardından arzu ederseniz 50. ayet-i kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim edelim. Sonrasında da inşallah kaldığımız yerden devam etmiş olalım.
İnşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adama fesecedu illa iblis kana minel cinni fefesaka an emri rabbih. Efetettehizunehu ve zürriyetehu evliyâe min duni ve hum lekum aduv. Bi'se lizzalimine bedela. Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin diye emretmiştik de hepsi secdeye kapanmış fakat iblis secde etmemişti. O cinlerdendi ve bu yüzden Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Böyleyken siz beni bırakıp da size düşman oldukları halde onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler için bu ne kötü bir değiştirmedir. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu Kehf suresine başladığımızda, tefsirine başladığımızda surenin ayetlerinin muhtelif konulardan oluştuğunu söylemiştik. Bu konulardan, bu bölümlerden birisi de Adem Aleyhisselam'a secde emrinin verilmesi meleklere, bu arada onların arasında bulunan iblise, şeytana, fakat onun secde etmemesi ve ardından Cenab-ı Hakk'ın bu hadiseyle ilgili, bu hususla ilgili aktardığı malumatlara dairdi bu ayet-i kerimeler. İşte bunlardan birincisi ilk ayet bu konuyla ilgili Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Aslında Kur'an-ı Kerim'de aynı konu birkaç defa farklı şekillerde anlatılıyor. Aynı sahne Adem Aleyhisselam'ın yaratılışının tamamlanıp ona ruh üflenmesinden sonra meleklere secde emri verilmesi, iblisin, şeytanın secde etmemesi, ardından Cenab-ı Hak ile arasında geçen bazı mükalemeler gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Onlardan birisi de bu Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesiyle başlayan ve devam eden ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimeye biraz daha yakından bakacak olursak Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adama fesecedu illa iblis. Hani biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da hemen secde ettiler. İlla iblis, ancak iblis etmedi. Tabii Cenab-ı Hak bu vakti hatırlatmasını peygamberimize söylüyor. Emir verildiği zaman, Adem'e secde edin emri verildiği zaman fesecedu, oradaki fe harfi meleklerin derhal emre itaat ettiklerini, efendim hiç gecikmeden Allah'ın emrini secde etme şeklindeki emrini ifa ettiklerini gösteriyor. Tamam, ancak buradan iblis istisna ediliyor. Tabi öncelikle Adem Aleyhisselam'a yapılan bu secde muhakkak ki ibadet secdesi değil. Kesinlikle ibadet secdesi değil. Bu secde selamlama secdesi olabilir, saygı secdesi olabilir. Bu tür secdenin, selamlama ve saygı manasına, hürmet manasına olan secdenin geçmiş ümmetlerde meşru olduğu, caiz olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Ancak bizim dinimizde, bizim ümmetimizde selam emri ile, selam ile bu tür davranışlar yasaklanmıştır. Tevhide de tabii bir açıdan halel getirdiği için bu şekildeki secde yasaklanmıştır. Ya da Adem Aleyhisselam'a secde emrini şu şekilde izah eden, yorumlayanlar da var. Biz namaz kılarken nereye doğru secde ediyoruz? Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Biz Kabe'nin taşına, toprağına veya Kabe'ye secde etmiyoruz. Rabbimiz o tarafa doğru, o yöne doğru secde etmemizi emrettiği için secde ediyoruz. Neticedeki, evet. Neticede burada yaptığımız secde Rabbimizedir. Ama hangi yöne döneceğimizi yine Rabbimiz emrettiği için o tarafa dönüyoruz. Nitekim İslam'ın başlarında önce Kudüs'eydi kıble. Müslümanlar kıbleye doğru namaz kılıyorlardı, secde ediyorlardı. Fakat Rabbimiz tekrar kıbleyi Mekke'ye, Kabe'ye çevirince şimdi oraya doğru secde ediyoruz. Dolayısıyla bu yönler bizim secdemiz veya yönlerimizin nihayetinde bulunan mübarek mekanlar elbette. Ama o secdemiz onlara değil. Secdemiz Rabbimizedir, Allah'adır. Bu şekilde Adem Aleyhisselam'a secdeyi bu şekilde de izah eden alimler var. Dolayısıyla Rabbimiz bu meseleyi hatırlatıyor. Tabii illa iblis, ancak iblis secde etmedi. Çünkü işte başka ayet-i kerimelerde de geçtiği üzere istekbara, kibirlendi, büyüklendi. Efendim kendinin üstün olduğunu, hayırlı olduğunu söyledi ve secde etmedi. Aslında ayet-i kerimenin devamında iblisin meleklerden olmadığı ifade ediliyor. Kâne minel cinni. İblis cinlerdendi, yani meleklerden değildi. Fefeseka an emri rabbi. Rabbinin emrinden çıktı, Rabbinin emrinden dışarı çıktı buyuruluyor. Dolayısıyla önceki kısımda meleklere demiştik, secde edin demiştik, emretmiştik ifadesinde iblisin meleklere dahil edilmiş olması, iblisin onlardan olduğu manasına gelmiyor. Ancak iblis onlarla birlikte, meleklerle birlikte bulunduğu için buradaki secde emri bütününe olduğu için bu şekilde ifade edilmiştir. Yoksa ayet-i kerimenin dediğimiz gibi bu lafızlarından anlaşılıyor ki iblis cinlerdendi. Tabi cinler meleklerden farklı. Ve halakal cehenne min maricin min nar ayet-i kerimesinde geçtiği üzere kavurucu, nüfuz eden bir ateşten yaratıldıkları ifade ediliyor. İşte bu iblisin cinlerdendi ifadesinden maksat, kâne minel cinni ifadesi de cinlerin ilkiydi şeklinde de tefsir edilmiştir, yorumlanmıştır. Nasıl ki insanların ilki atası Adem Aleyhisselam ise bu tefsire bazı alimlere göre iblis de şeytan da cinlerin atasıydı, cinler onun soyundandı. Bu şekilde de değerlendirilmiştir. Ya da bazı müfessirlere göre, bazı rivayetlere göre iblis kendilerine cinler denilen bir topluluğun bakiyesi, kalıntılarındandı. Allah Teala onları, yani cinleri Adem Aleyhisselam'dan önce yeryüzünde yaratmıştı. Ancak onları kan döktüler, fesat çıkardılar. Nitekim Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediğini Cenab-ı Hak meleklere söylediği zaman melekler de aynı şeyi söylemişlerdi. Sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Bunu da nereden biliyorlardı? Önceki örnekten, yani cinlerin bu tür davranışlarından hareketle bunu söyledikleri ifade ediliyor. Dolayısıyla ikinci bir görüş, bu cinlerin kalıntılarından, cinler denilen topluluğun kalıntılarındandı. Bir başka görüşe ise iblis, şeytan öyle bir topluluktandı ki işte Allah onları yarattı ve onlara Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emir buyurdu. Fakat onlar bundan kaçındılar, secde etmediler. Bunun üzerine Allah onların üzerine bir ateş gönderdi, onları yaktı. Daha sonra bir topluluk yarattı ve onlara da tekrar Adem'e secde edin buyurdu. İkinciler iblisin dışında emre itaat ettiler. Çünkü o önceki yaratılanlardan, arta kalanlarındandı, o helak edilenlerdendi şeklinde böyle bir görüş de var. Bazı tefsirlerde bilgiler var. Tabii iblis esas adı değil. Esas adının Süryanice Azazil, Arapçadaki manasının bunun Haris manasına geldiği şeklinde bilgiler var tefsirlerde. Ancak işte Allah'ın emrine asi olunca, karşı gelince, lanetlenince, Allah'ın rahmetinden kovulunca Azazil veya şeytan İblis adını aldı. İblis kelimesinin anlamı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş, tamamen ümidini kesmiş demektir. Dolayısıyla artık Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaşmış olduğunu ifade ediyor bu iblis kelimesi. Allah'ın huzurundan kovulmasından sonra ona verilen bir isimdir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman. İşte iblisin cinlerden olduğu ama fefeseka an emri Rabbi, Rabbinin emrinden, Allah'ın emrinden çıktığı, fasık olduğu. Demek ki fasık Allah'ın emrinden çıkan demek. Fefeseka an emri Rabbi, Rabbinin emrinden çıktı. Tabii buradaki emir de Adem Aleyhisselam'a secde etme emriydi. Allah'ın emrini yorumlamaya çalıştı. İşte kendini üstün gördü ve kibirlendi, büyüklendi ve Allah'a itaat etmedi, karşı geldi. İşte aslında işte müfessirler, Bursevi Hazretleri diyor ki mesela iblisin Allah'ın emrinden çıkmasının bir sebebi de cinlerden olmasıdır. Meleklerden olsaydı Rabbinin emrinden çıkmazdı. Çünkü melekler es-saydu billah la yasun Allah'a ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun. Allah kendilerine ne emrederse asla ona karşı gelmezler. Ne emrolunurlarsa, kendilerine ne emredilirse onu da derhal yerine getirirler. Meleklerin özelliği budur. Onun için melekler masumdur. Günah işleme kabiliyetleri yoktur, istekleri yoktur. Ama cinler ve insanlar böyle değildir. Bu da yine işte şeytanın, iblisin, isyanının bir başka sebebidir. Necmettin Dâhi Hazretleri tasavvufi tefsirlerden Et-Tevilatün Necmiye diye meşhur olan tefsirinde bu ayeti yorumlarken diyor ki bu ayet efendim asil olanın hata etmeyeceği bilinsin diyedir. Tabii melekler efendim onlar temiz bir fıtratta yaratıldıkları için asla isyan etmediler. Ama işte şeytanın aslı bozuk olduğu için, fıtratı efendim melekler gibi saf temiz olmadığı için onun boynundan tabii o zamana kadar iyi bir durumu hali vardı. Bu taklit gerdanlığı boynundan çıktı ve ortaya çıktı. Tabii insanın mayası, karakteri veya eşyada da bile böyledir. Denendiği zaman, imtihan edildiği zaman ortaya çıkar. Araplar derler ki: "İndel imtihan yukramul mer'u ev yuhan." Denendiği zaman, imtihana tabi tutulduğu zaman kişi ya ikrama kavuşur, ya ona ikram edilir, ya da efendim aşağılanır diye söylemişler. Arapların böyle bir atasözü var. Dolayısıyla işte burada denendiği için iblis imtihana yüz yüze gelince esas onun istidadı, esas fıtratı ortaya çıktı. O da işte asilikti, Allah'a karşı gelmekti. Netice itibariyle demek ki imtihan bir nevi hani ateşe atılmak. Nasıl ki altının içine bakır, başka madenler karıştırıldığı zaman veya sahte kulp altın ya efendim mihenk taşına vurunca belli olur ya da ateşe atıldığı zaman saf olmayan altın efendim onun içindeki başka şeyler ayrılır ve safiyeti ortaya çıkar. Yani ateşe atılmak, denenmek, imtihan bu şekilde bir şeyin gerçeği ile sahtesini işte altınla altın olmayanları ortaya çıkar. Sevilenle sevilmeyeni burada ortaya çıkarır. Dolayısıyla böyle bir imtihan karşısında iblis o bozuk fıtratını ortaya dökmüş oldu ve bu şekilde Allah'a isyan etti, karşı geldi. İşte Cenab-ı Hak bunu hatırlattıktan sonra bize, ki dediğimiz gibi başka ayetlerde daha da ayrıntıları var bu konunun, burada özet bir şekilde bu hadise zikredilmiş oluyor. Arkasından bunu özetle veciz bir şekilde Rabbimiz hatırlattıktan sonra اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ. Onlar size düşman olduğu halde, yani iblis ve onun soyu, zürriyeti, nesli sizin düşmanınız olduğu halde, size düşman olduğu halde siz onları dostlar mı ediniyorsunuz diye Cenab-ı Hak böyle bir hani istifhamı inkari şeklinde bir soru soruyor. Yani buradaki soru elbette, yani bu böyle bir durum hayret verici, şaşılacak olmayacak bir şeydir. İnsan düşmanını dost edinmez. Size ve atanıza Adem Aleyhisselam'a size düşman olduğu halde nasıl olur da siz onu dost edinirsiniz manasına böyle bir soru ile Cenab-ı Hak bu hususu zikrediyor. Tabi iblis malum, bir de zürriyetehu, burada zürriyetinden, neslinden bahsediliyor ki buradaki zürriyetin onun evladı, onun neslinden olanlar
ve ona tabi olanlar şeklinde de yorumlanmıştır. Çünkü onun fiilen neslinden olanlar, elbette ona tabi olanlar bu şekilde olduğu gibi, onun zürriyetinden olmadığı halde onun peşinden gidenler de bir nevi onun zürriyetinden sayılırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şeytanların sadece cinlerden olmadığı, esas iblis burada cinlerden olduğu ifade edilse de insanlardan da olduğu ifade ediliyor. Mesela estaizu billah, şeyatînel insi vel cinni yuhî ba'duhum ilâ ba'din zuhrufel kavli gurûrâ. İnsan ve cin şeytanları diye bahsediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in en son ayetinde, Nas suresinin sonunda, minel cinneti ven nas. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanlardan Allah'a sığınmamızı yine Rabbimiz bize öğretiyor. Dolayısıyla insanlardan da olabilir. Demek ki şeytanın yolunda giden bir bakıma onun zürriyetinden, neslinden, soyundan olmuş olur. İşte Cenab-ı Hak demek ki beni bırakıp da sizin düşmanınız olan, bana asi olan, atanıza secde etmeyen şeytanı ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Ona mı boyun eğiyorsunuz? Bu son derece efendim çirkin, son derece yanlış, son derece ahmakça bir davranış olmuş olur. İnsanın bu şekilde can düşmanlığı dost edinmesi ve onun peşinden gitmesi hakikaten şaşılacak bir durumdur. İnsanın düşmanıdır. Dolayısıyla insan düşmanlı değil, kendine dost olanı dost edinmelidir. İşte ayetin sonunda da bi'seli zalimine bedela. Zalimler için bu fena bir değişmedir. Ne kötü bir değişmedir. Burada tabii demek ki Allah'ı, Resulünü ve müminleri bırakıp da, Allah'ı ve Allah'ın dostlarını bırakıp da şeytanı ve şeytanın yolunda dost gidenleri dost edinmeyi Cenab-ı Hak zulüm olarak ifade ediliyor. Bu zalimler için ne kötü ne fena bir değişmedir diyerek buyurularak ayet-i kerimenin sonunda bu ifade edilmiş oluyor.
Peki hocam, burada belki şöyle bir soruyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Nitekim bendenize de bu birkaç defa sorulmuştu. Tabii bu aslında dönüp dolaşıp bu ayet-i kerime üzerinden gideceğim ama dönüp dolaşıp kaderle alakalı bir kısma geliyor. O da şu, çok da bidayette sorulabiliyor bu sorular ama Allah Teala madem secde edin dedi ve iblisin secde etmeyeceğini biliyordu, niye edin dedi? Veya eğer bilmiyorsa haşa, iblis böyle olduktan sonra niçin sonuçta bu duruma gelindi? Bu durumun bize örnek verilmesindeki amaç ne? Buradan biz neye varabiliriz? Neye? Allah sonuçta yarattı, onu da yarattı. Secde edin dedi ama onun etmeyeceğini de biliyordu. Bunlardan bize çıkarabileceğimiz şey ne olabilir? Bize niçin aktarılıyor gibi bir sual olursa ne diyebiliriz?
Bir kere Allah'ın bilmesi Allah'a ait bir şey. Allah'ın bildiği her şeyi biz haşa bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz Allah'ın ilmi yanında insanın ilmi hiç mesabesindedir. Yedi deryaya göre bir damla su bile değildir. Dolayısıyla hiçbirimiz Allah'ın ilminde olan hususları bizimle ilgili olarak, kainatla ilgili olarak, kader dediğimiz bize dair Allah'ın ilminde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bir saat sonra, beş dakika sonra ne olacağını, başımıza ne geleceğini fert olarak veya beş dakika sonra bir deprem olacak mı, olmayacak mı veya başka bir hadise olacak mı, kıyamet kopacak mı? Bunlar bize malum değil. Bunlar sadece Allah'a malum. Ve hiçbir insan elinde efendim bir kitap yok. Kader kitabı, kader defteri veya amel defterimiz elimizde değil ki. Hani bir şeyin kullanım kılavuzunu, hani aletlerin, edevatın, makinelerin kullanım kılavuzu olur. Bilmeyen insan açar, ona göre öğrenir. Biz de kaderimiz elimizde yazılı bir defter olarak verilmiyor ki, ya ben 5 dakika sonra şunu yapacakmışım, işte şöyle bir günah işleyecekmişim, hazırlanayım onu işleyeyim veya şöyle bir iyilik yapacakmışım, amel defterimde bu yazıyor onu yapacakmışım. Böyle bir hayat yok, böyle bir şey yok. Kader bize meçhul. Allah her şeyi bilir. Çünkü Cenab-ı Hak için geçmiş, gelecek, bizim tabi olduğumuz şu zaman, geçmiş, şu an ve gelecek Allah için geçerli değil. Allah ezeli ve ebedidir. Varlığının başı yok, sonu yok. Dolayısıyla bizim zamanımız da bize göre sınırlıdır. Yani şu anda bile müsbet ilim, astronomi ilmi bize söylüyor ki dünyadaki zamanla uzaydaki zaman aynı zaman değil. Her gezegenin gecesi gündüzü aynı değil. Gece gündüz yaratılmış, işte zaman yaratılmış. Dolayısıyla Allah bizim yaşadığımız zamana tabi değil. Miraç hadisesinde de bunu görüyoruz. Peygamberimiz, evet, bir anda gidip geliyor. Yatağından gittiği rivayete göre yatağı bile soğumuyor. Ama birçok hadiseler anlatıyor. Yani demek ki o zamanın dışına çıkıyor. Bizim yaşadığımız zaman dışına çıkıyor. Dolayısıyla kader konusunda Allah'ı kendimizi gibi düşünmememiz lazım. Haşa, kendimize benzemez. Allah Teala hiçbir şeye benzemez zaten. Onun için bu tabii bu şey meselesi, iblis meselesi de aynı zamanda bir sırrı kader muhakkak var. Ancak tabii Cenab-ı Hakk'ın bir cemal isimleri var, bir celal isimleri var. Bir kısmı işte biz cemal ismine tabi olanlar, biz onun mazharları olmaya çalışıyoruz. Cemal isimlerinin tecellisi bizde zuhur etsin, hidayet olsun, Allah'a itaat olsun, Allah'a iman olsun. Biz onun gayretindeyiz. Ama bir de şeytan, işte Allah'ın mudil isminin, yani yoldan çıkaran, dalalete düşüren isminin ya da celal isimlerinin mazharı olduğu için onlar da o yolda koşuyorlar. Ancak tabii herkes kendi iradesi. Allah insana bir de cüz'i irade vermiştir. Biz cüz'i irademizden dolayı, kendi istediğimizden dolayı sorumluyuz. Dolayısıyla kaderin Allah tarafından malum olması, takdir edilmiş olması bize malum değildir. Onu Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Dolayısıyla burada insanın bir mecbur olduğu, mahkum olduğu, bir robot gibi veya rüzgar önündeki bir yaprak gibi kendi iradesinin olmadığı manasına gelmiyor. Biz, Allah bize verilen o cüz'i irademiz, kendi seçim hakkımız, kendi ihtiyarımız, tercihlerimizden dolayı sorumluyuz. Son olarak belki şunu söyleyerek tamamlayalım. Eğer böyle bir irademiz olmasa, yaptıklarımızdan dolayı sorumluluğumuz olmasa, bir robot gibi olsak, iyilik yapan da, kötülük yapan da, hayır şer işleyen de bu şekilde olsa, özellikle cezalandırılanlar, cehenneme atılacak olanlar, kendi eğer bir sorumluluğu yok da eğer Allah bu şekilde cehenneme atmış olacak olsa, haşa, bu zulüm olur. Halbuki Cenab-ı Hak zulmü yasaklıyor, kullarına da yasaklıyor. Kullarına yasakladığı bir şeyi kendisinin yapması asla mümkün değil. Cenab-ı Hak adildir, adalet sahibidir, adaleti de emreder ve cehennem en fazla azap Cenab-ı Hakk'ın adaleti kadardır. Yani hak ettiği kadardır bir insanın. Hak ettiğinden fazla Cenab-ı Hak hiçbir kuluna ceza vermez. İsterse lütfuyla onu hafifletebilir. Nimetleri cenneti zaten hep lütfunun, cömertliğinin, kereminin gereğidir. En azından bu açıdan bakılsa bile bu kader meselesinin efendim bir zulüm olmadığı, bir mecburiyet olmadığı, kaderiyenin dediği gibi insanın rüzgar önündeki bir yaprak gibi olmadığı çok kolay anlaşılır.
İnşallah şimdi de 51. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Mâ eşhedtuhum halgas semâvâti vel ardi ve lâ halga enfüsihim ve mâ kuntum muttehizel mudillîne adudâ. Ben iblisi ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendi yaratılışlarına şahit tuttum. Ayrıca insanları doğru yoldan saptıranları ben kendime yardımcı da edinmiş değilim. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Burada da tabii özellikle cahiliye devri Araplarının bazı yanlış itikatları, anlayışlarını reddetmek üzere bu ayet-i kerime zikredilmiş bu ayet-i kerimedeki hususlar. Bunlardan birincisi, Allah Teala yarattıklarından müstanidir. Hiçbirine muhtaç değildir. İnsanlara muhtaç olmadığı gibi cinlere, şeytanlara, iblise, hatta meleklere de muhtaç değildir. Yine burada Allah Teala'nın uluhiyet konusunda, ilahlık konusunda hiçbir ortağı yoktur. Bu hususlara işaret edilmiş oluyor. Tabii burada yine iblis ve soyu, önceki ayet-i kerimede iblis ve zürriyetinden bahsedildiği için buradaki hüm zamiri onlara raci oluyor. Ben diyor onları, yani iblisi ve soyunu, şeytanı ve soyunu ne göklerin ne de yerin yaratılışına ve la halka enfusihim ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Yani onlar da göklerin yerin yaratılışına şahit olmadılar. Yani sonradan yaratıldılar. Kendi yaratılışlarından da bir haberdirler. Onun için onlar bunlardan haberdar değildirler. Çünkü cahiliye devrinde Arapların bir bölümü en azından cinlerin gaybı bildiklerini iddia ediyorlardı. İşte gaybı onların ne kainatın yaratılışından, hatta kendi yaratılışlarından bile haberdar olmadıkları zikredilerek onların gayba vakıf olmalarının imkansız olacağı, mümkün olmadığını Cenab-ı Hak bu şekilde ifade edilmiş oluyor. Ardından da وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا. İşte mudil isminin mazharı olduğu şeytan ve zürriyetinin Kur'an-ı Kerim'den belki işte delillerinden birisi. Ben mudil olanları, yani yoldan çıkaranları, insanları dalalete, sapıklığa sevk edenleri aduda yardımcı edinecek değilim. Yani dolayısıyla Celal isminin mazharı bunlar. Onun için Cenab-ı Hak bunları yardımcı edinmeyeceğini, hangi hususta, işte gerek yaratma işinde olsun, gerek diğer hususlarda olsun, gerekse gayba dair bir takım bilgileri onlara bildirmek gibi hususlarda olsun, Allah onları yardımcı edinecek olmadığını ifade ediliyor. Dolayısıyla onların gaybı bilmeleri veya uluhiyette onlarla Allah arasında bir ortaklığın olmasını mehmetme imkanı yok. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii burada onları, yani iblis ve zürriyetini kötülemek, onların mudil, yani yoldan çıkaran, insanları saptıran varlıklar olduklarını tescil etmek için, eğer cinlerden ya da insanlardan da olabildiğini ayet-i kerimelerle söylemiştik önceki bölümde. Burada açıkça zikredilmişler. Yani burada zamir de kullanılabilirdi. Ama mudilliğin diye açıkça onlar bu şekilde zikredilerek onların yoldan çıkaran, insanları saptıran varlıklar olduğu tescil edilmiş olmaktadır. Tabii yine bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki uluhiyet, ilahlık, mabutluk konusunda Cenab-ı Hak birdir, tektir. Her şey onun mahlukudur. Melekler de onun yarattığı varlıklardır. Cinler de, şeytan da, insanlar da. Hayır da şer de, hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır da şer de Allah'tandır. Hayır ve şer adına var olan bütün mevcudatı yaratan da odur. Ancak elbette Cenab-ı Hak hayırdan razıdır. Hayırlı olanları, salih olanları, iyi olanları, peygamberleri, velileri, şehitleri Allah Teala sever, dost edinir, ama diğerleri de Allah'ın düşmanıdır. Tabii Allah hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Şerri temsil eden, efendim, kendileri şerli olan, kendi sapık ve başkalarını saptıranları Cenab-ı Hak yardımcı edinmez, dost edinmez. Şerden rızası yoktur, şer ehlinden rızası yoktur. Peki bu niçin var? Yani güllük gülistanlık olsa, dünya veya bu imtihan dünyası dikensiz gül bahçesi olsa ne kadar güzel olurdu? O zaman diken olmayınca gülün kıymeti bilinmezdi. Karga olmasa, efendim, merkebin sesi olmasa, gülün o efendim güzelliği, bülbülün terennümlerinin bir kıymeti olmazdı. Yani her şey zıttıyla bilinir. Şer olmazsa hayır bilinmez veya hayrın içinde de dereceler var, şerrin de dereceleri var hatta. Sadece tek hayır, tek şer değil. Şer var, şerrin daha da kötüsü var. Hayır var, hayrın daha da iyisi var. Daha da güzel var, daha güzeli var. Hasen var, ahsen var. Dolayısıyla bütün bunlar zıt olan, birbirinden farklı olan eşya birbirinin kıymetini, değerini ortaya koyar. Onun için dediğimiz gibi hayrın, şerrin yaratılmasında da pek çok hikmetler vardır. Bazen şer olandan hayır, hayır olandan şer çıkabilir. İşte iblis, şeytan önceleri meleklerle beraber bulunurken, sureti salahta, şeklen iyi durumda gözükürken, daha sonra onun esas mayası, esas fıtratı ortaya çıktı ve asi oldu. Onun için ya da bazı insan yanlış yolda gider gider, bazı hadislerde de geçiyor, kutsi bazı rivayetlerde de, hadislerde geçiyor. Bir insan diyor cehennemliklerin amelini işler işler, neredeyse düşecek kadar cehenneme yaklaşır, ama son anda istikametini düzeltir, kader öne geçer ve döner, cennetlik olur. Aynı şekilde bir insan cennet ehlinin amelini işler işler işler, neredeyse cennete girecek kadar yaklaşır, ama son anda iblisin işinde olduğu gibi azar, sapar, yanlış yola, kötü yola düşer, Allah korusun cehennemlik olabilir. Onun için kimsenin garantisi yok. Aynı zamanda bu ayet-i kerimeler bize bunu da hatırlatmış oluyor. Tabii burada iblis ve zürriyetinden bahsediliyor. Onun mecazi bir anlamı olduğunu da söyledik, ama şeytanlarda, tabii cinlerden olduğu da ifade ediliyor bu ayet-i kerimede. Cinlerde üreme vardır, erkeklik, dişilik vardır. Efendim, ancak meleklerde erkeklik, dişilik söz konusu değildir. Bu iblisin evladı ile ilgili bazı kaynaklarda bir takım isimler vardır. Çocuklarının farklı isimleri olduğu, işte her bir bu belki tabileri, peşinden gidenler olarak da değerlendirebiliriz dediğimiz gibi, bu iblisin çocukları, şeytanın çocukları, şeytanın soyundan olanların her birinin belli bir alanda yoğunlaştığı, işte mesela Zelembur adlı çocuğundan gelenlerin çarşıların sahibi olduğu, yalan ve eksik satmayı, çarşı pazarda hiyanet, yalan, dolan, aldatma gibi hususlarda insanları yoldan çıkarmaya çalıştıklarını ifade ediliyor. Avel adlı çocuğunun soyundan gelenlerin efendim özellikle kadınları yoldan çıkarmak veya işte insanları zinaya sevk etmeye, bunu süslemeye çalıştıkları. Yine Sebir adlı çocuğunun efendim insanların başına sıkıntı, musibet gelince bağırıp çağırmayı, üstünü başını yırtmayı, Allah'a isyan etmeyi insanlara fısıldadığı, vesvese verdiği naklediliyor. Yine Meysut adlı çocuğunun çok yalancı olduğu, özellikle din konusunda, diğer hususlarda yalan söylemeyi, yalan haber yaymayı, bu şekilde insanları yalan ile yoldan çıkarmayı adet edindiği, yine Dasim isimli çocuğundan gelen iblisin soyunun besmelesiz yemek yiyenlerin yemeğine ortak olduğu vesaire gibi farklı rivayetler var. Yine bazı bir eser, Ahkamül Mercan diye bir eser var. Ruhul Beyan'da çokça nakil yapılan bir kaynaklardan birisi de bu. İşte bu Dasim isimli şeytanın çocuğu insanla ailesi arasına girerek karşılıklı eşlerin ayıplarını, kusurlarını birbirine gösterdiği, birbirine karşı kızıştırıp husumet meydana getirip yani aileleri parçalamaya çalıştığı ifade ediliyor. Methiş adlı bir iblisin çocuğunun ise alimlere musallat olduğu, işte onları heva ve heveslerine göre hareket etmeye, yanlış görüşlere, düşüncelere sevk etmeye çalıştığı gibi, bu tabii bunlar şeylerde, kitaplarda, kaynaklarda yer alan bilgiler. Yani bunlar ayete, hadise dayanan bilgiler değil. Evet. Biraz muhtemelen İsrailiyat şeyi de olabilir. Böyle bir takım bilgiler de söz konusu. Şimdi bu ayet-i kerimelerle ilgili tabii bir takım işaretler var. Bu üzerinde durduğumuz. Bunlardan birisi de birinci husus, Allah Teala ile ilgili olan bazı işaretler var bu ayetlerde. Allah Teala gerek lütfunu gerek kahır sıfatını kemaliyle kudret sahibi olduğunu ve hikmetini ızhar etmeyi murad etti. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak cemal isimlerinin, sıfatlarının tecellisini görmek istedi. İşte peygamberler, salihler, müminler.
Evet.
Onlar da bu sıfatlar tecelli etti. Ama Cenab-ı Hakk'ın kahır sıfatları da var. Cenab-ı Hak kahır sıfatlarının da işte tecellisi şeytan ve onun zürriyeti, onun peşinde giden şer ehli kimseler. Yine Cenab-ı Hak kudretini ızhar etmek istedi. Onun için bu kainatı yarattı. Onun için bu kainattaki her türlü iyilik, kötülük, hayır, şer bu tür şeyleri yarattı. Cenab-ı Hak kudretini bu şekilde kainatı yaratarak, çeşitli varlıkları yaratarak hayır ve şer ortaya koymuş oldu. Yine Cenab-ı Hak hikmetini, yani bütün isim ve sıfatlarını ızhar etmek üzere bu kainatı yarattı. İşte bu ayet-i kerimeler de bu hususlarla ilgilidir. Bu ayet-i kerimelerin bu hususlara işaret ettiği söylenebilir. Tabii Cenab-ı Hak lütuf sıfatını Adem Aleyhisselam ile ızhar etti. Çünkü onu bir işte kuru bir çamurdan, sonra işte şekillenmiş kara balçıktan yarattı. Ayet-i kerimelerde geçtiği üzere lütuf ve cömertliğinin kemalini ifade eden, nurdan yarattığı meleklerine, Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emretti. Dolayısıyla bütün bunlarda hep lütuf sıfatlarının, cemal sıfatlarının tecellilerini görüyoruz. Ama Allah'ın kahır sıfatları ise İblis'te zahir oldu. İblis ve soyunda zahir oldu. O meleklerin arasında bulunduğu halde, hatta işte bazı kaynaklara, bilgilere göre, bunlar ayet-i kerimelerde, hadislerde geçmiyor ama meleklerin reisi, meleklerin hocası filan gibi şeyler halk arasında kullanılır. Evet. Önde geleni, muallimi gibi olduğu halde, en azından meleklerin arasında bulunması bile bir cinnin büyük bir lütuftur onun için. Ama Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini meleklere dinlemedi, asi oldu, karşı geldi. Yine iblisin, şeytanın önceden ibadet etmediği bir yer kalmadığı, çok ibadet taatle meşgul olduğu, Fakat bunun onda kendini beğenme, işte üstün görme, Adem Aleyhisselam'a en azından üstün gördüğü ayetle sabit bir kibir gurur meydana getirdi. Gözü kimseyi görmez oldu ve büyük denerek ben ondan hayırlıyım. Hatta bunu da Allah'a nispet ederek beni işte ateşten, onu topraktan yarattın, ateş topraktan üstün gibi böyle bir akıl yürüterek, kendince ters bir akıl yürüterek efendim isyan etti. Karşı geldi ve Allah'ın lanetine uğradı. Dolayısıyla kahır sıfatları onun üzerinde tecelli etti. Mel'un oldu ve Allah'ın huzurundan kovulmuş oldu. Tabii dediğimiz gibi yine Cenab-ı Hakk'ın kudreti, hikmetinin kemali zuhur etmiştir. Yani aslı toprak olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam, ulvi, latif, ruhani, nurdan yaratılan varlıkla olan meleklerin, hatta işte mukarreb meleklerin secde edebileceği bir makama yükseltti Adem Aleyhisselam'ı. Bunda da pek çok hikmetler var. Dolayısıyla böylece bu ayet-i kerimelerden pek çok işaretler olduğunu söyledik ama ancak Allah Teala bakımından ayet-i kerimelerde işaret edilen hususlara kısaca temas etmiş olduk.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden, yani Kehf suresinin 52. ayet-i kerimesinden inşallah bir sonraki programda devam ederiz diyelim inşallah.
İnşallah.
Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bu haftaki programımızda Kehf suresinin 50 ve 51. ayet-i kerimeleri hakkında bazı malumatlar edindik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden 52. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.